Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve's salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları Gülistan'ının amcaları Gülistan'ı 11. bölümle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Rabbim hepimize her şeyin hayırlısını versin inşallah. Bu duayla başlayalım. Ağzımıza, sözümüze, dilimize sahip olma duasıyla, arzusuyla başlayalım inşallah. Cenab-ı Hak bize bunları versin cümlemize inşallah. Efendim amcalarından Ebu Talip amcayı gördük. Fatıma yengeyi gördük. Çocuklarını görüyorduk. Ve en son Hazreti Cafer'i görüyorduk. Habeşistan faaliyetlerini yapıyorlardı. Kısmen değinmiştik. Şimdi Hazreti Cafer bin Ebu Talip radıyallahu anh bu yola, yani hicret yoluna, yani Habeşistan'a, yani kendi ülkesinin dışında bir ülkede göreve hanımı, sevgili, çok çok sevgili hanımı Hazreti Esma binti Umeys ile beraber çıkmıştı. Yolculuğumda Hazreti Esma hamileydi. Habeş ülkesinde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Adını Abdullah koydular. İlerleyen zamanlarda Muhammed dünyaya geldi. Avun dünyaya geldi. Yani 3 tane çocukları oldu Hazreti Cafer bin Ebu Talib'in. Hazreti Cafer'i önceki hafta o cümleyi kullanmıştım. Biraz tekrarla devam edeyim. İki şey onun çok meşhurdur. Biri Habeşistan faaliyetleri, bir de Mute şehidi oluşu. Şimdi Habeşistan'da toplamda 13 yıl orada görev yaptı. Muhacirlerin liderliğini yaptı. Protokol düzeyinde görüşmeler yapıyordu. Çok çok çok büyük işler başardı. Bunları konuştuk kısmen ve Gayrimüslim Ülkede Müslüman Duruşu adlı kitabımızda bunları anlattığımızı ifade ettik. Şimdi Habeş muhacirleri Medine'ye ne zaman gittiler? Hazreti Cafer buradaki fonksiyonu neydi? Oraya geldik az çok. Efendim hepiniz biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hudeybiye barışından sonra Medine'ye dönünce krallara, meliklere, kayserlere, kisralara, necaşilere, yani bütün idarecilere, önde gelenlere İslam'a davet mektupları gönderdi. Yani uluslararası bir açılım yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu mektuplardan bir tanesi de Hazreti Amr bin Ümeyye tarafından Medine'den Habeşistan'a getirildi. Evet, şöyle diyelim şimdi. Resulullah aleyhisselam uzak yakın demeden krallara İslam'a davet mektuplarını gönderdiğinde Hazreti Amr bin Ebu Ümeyye'yi de Habeşistan'a göndermişti. Resulullah Aleyhisselam Necaşi Ashama'ya mektup gönderip onu İslam'a davet ettiği gibi muhacirleri de Medine'ye göndermesini istemişti. Bir de özel bir isteği vardı. Habeş ülkesinde kocası ölen, dul kalan ve çok ciddi bir duruş sergileyen Hazreti Ümmü Habibe Remle'yi de vekaleten kendisine nikahlamasını istemişti. Bütün bunlar oldu. Hazreti Cafer'in burada çok büyük konuşmaları, duruşları, faaliyetleri var. Bu kadarla buraya geçiştirelim. Çünkü daha diyeceğim çok şey var. Efendim, dedim ya bundan önceki derste Müslümanlar Habeş ülkesinde toplamda yuvarlak 13 sene kaldılar. Geldi gelenler, gidenler, biraz kalanlar, dönenler, tekrar gelenler toplamda 130 isim kaynaklara geçmiştir. Yani bazı kitaplarda bunların 150, 160, 200 olabileceği ifadesi olmakla birlikte kaynaklarımızda geçen isim sayısı 130 civarında. Ancak Habeş ülkesinde 13 yıl boyunca kalanların sayısı 50-60 kadar. Yani 50-55-60. Bu kadar kişi toplamda 13 sene kalıyor. Bunlar orada Hazreti Cafer yönetiminde öyle güzel faaliyetleri yapıyorlar ki Habeş halkından da İslam'a girenler çok oluyor. Şimdi bunları bir araya getireyim ben. Bir paragrafta özetlemeye çalışarak Medine'ye gidelim. Necaşi Asame o günlerde 50-60 kadar olan Mekke muhacirleri için bir gemi hazırlatıyor. Müslüman muhacirlerin örnek davranışları ve tebliğleri ile İslam'a girmiş olanlar arasında başlarında Necaşi'nin oğlu Erha olmak üzere 55-60 kadar da Habeş Müslümanları için bir gemi hazırlatıyor. Bütün bunlar olurken bu hazırlıklar esnasında yani Yemen taraflarından Medine'ye gitmek için yola çıktıkları halde çıkan fırtına ile gemileri alabora olup batmaya başlayınca Habeş ülkesine sığınan 50 kadar eşariler grubu. Bunlar içerisinde meşhur efendim Ebu Hureyre de var. Ebu Musa el-Eşari var. Ya. Onlar da sığınıyorlar Necaşi'ye. Onlar için de bir gemi hazırlıyor. Yani 3 gemi yola çıkıyor. Şimdi burada kısa bir şey daha söylemem gerekiyor. Bunu atlasam olmaz. Hem Necaşi'nin hakkı yenmesin hem de Hazreti Cafer'in hizmetinin büyüklüğü anlaşılsın diye söylüyorum. Müslümanlar Habeşistan'da ilk yıllar birer sığınmacı durumundaydılar. Sığınmacı. Zaman içerisinde protokol seviyesine yükseldiler. Ayrıntıya girmiyorum. Çok güzel faaliyetler yaptılar. Güzel örnek oldular. Biz Müslüman olarak başka ülkelerde yaşıyorsak ki şu an beni dinleyenler arasında Müslüman olmayan başka ülkelerde yaşayan kardeşlerimiz vardır ki mutlaka vardır. Yani o ülkede öyle bir duruş sergileyeceğiz ki bizim bu duruşumuz oradaki dinimizi temsil etmiş olacak. Yani iyi görünmeyeceğiz, ahlaklı, edepli görünmeyeceğiz. Biz zaten iyiyiz, ahlaklıyız, edepliyiz yani. Yani şimdi çirkin bir insan düşünün, yüzüne gözüne boyalar sürerek ne kadar güzelleşse de boyaları alındığında çirkinliği ortaya çıkar. Bir insanda böyle karakter yoksa ne kadar ciddi elbise giyerse giysin onu karakter sahibi yapmaz. İnsanın gönlünde olacak. Zaten gönülde ne varsa kıyafette de o olur. Oturmada kalkmada o olur. Davranışlarda o olur. Nasıl düşünüyorsak. Hani demiş ya ne güzel diyen İslam'ı öyle yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Ama demişler ki tekrar eğer inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Bu da büyüklerin sözüdür. İnandığınız gibi yaşamazsanız eğer yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Şimdi bunlar Habeş ülkesinde öyle bir hayat yaşadılar ki Habeş halkının Habeş tamamıyla İslam'a girmedi. O daha istiyor. Çok öyle kolay değil o. Ama çok İslam'a giren var. Koskoca Necaşi'nin oğlu Erha 55-60 kişiden bir grupla Medine'ye geliyor. Peygamberi görecek, sahabe olacaklar. Sığınmacı olarak ülkelerine gelen bu insanları devlet Habeşliler devlet töreni ile uğurluyorlar. Ya işte bunu yapmalıyız. Yani mahallemize gelen, çevremize gelen biri oh be gitti kurtulduk falan öyle değil. Devlet töreniyle uğurlar. Ben bu Ramazanlarda bazen böyle bayram sohbetleri yaparken, bayrama yakın sohbetleri yaparken çok kullanırım bir ifadeyi. Burada şimdi yeri geldi diye kullanacağım. İşte Ramazan geldi, şöyle sevindik, böyle sevindik. Merhaba, merhaba, Ramazan 15'ine kadar. Sonra elveda, ay üzülüyoruz, Ramazan gidiyor falan şöyle diyoruz diyorum cemaata. Sonra diyorum ki, güya çok seviyoruz, bitti bayram ediyoruz. Size gelen çok sevdiğiniz biri geldi. O gidince arkasından bayram mı edersiniz? Hani seviyordunuz? Üzülürsünüz. Başınızı eğersiniz. Gitti kaldım dersiniz. Bayramı, orucu seviyoruz, Ramazan'ı seviyoruz. Gitti, niye bayram ediyoruz? Hocam etmeyelim mi? Edelim. Buradaki bayram Ramazan bittiği için değil. Biz Ramazan ayını, orucun hakkını verdik. Hepimiz birinci olduk. Birincilik bayramını kutluyoruz. Bütün Müslümanlar birinci oldu. Ramazan bitti diye değil, başardık bayramıdır. Başardık. Gelen misafirinizi kırmadan, incitmeden yolcu edebiliyorsanız bayram edin. Hani bazen derler ya, arkadan teneke çaldılar. Arkamızdan teneke çalmasınlar. Oh be, gitti kurtulduk. Habeş halkı ağlıya ağlıya onları yolcu ettiler. Devlet de tören onlara düzenledi. Neticede onu da burada paylaşayım. Hazreti Cafer'le alakası yok gibi görünüyor ama onlarla beraber çünkü bunlar. Gemi yolcuları denizde süzülüp giderlerken ortalara bir yerlere gelince hava birden bozmaya, fırtına çıkmaya başladı. Bir müddet sonra da Habeşleri taşıyan gemi rüzgarın etkisiyle dalgaları arasında kalarak alabora olup birdenbire batarak gözden kayboluyor. Hazreti Cafer ve arkadaşları ne kadar uğraşıyorlarsa da hiçbirini kurtaramıyorlar. Böylece Habeş grubu toptan şehadet şerbetini içmiş oluyorlar. Bunların başlarında Necaşi oğlu Erha da vardı. Hazreti Cafer ve arkadaşları da çok büyük elbette ki tehlikeleri geçiriyorlar. Rüzgar onlar da sağa sola savuruyor. Fakat Necaşi bunlar emanettirler diye biraz daha büyük gemi vermiş bunlara. Batmıyor gemi. Bir süre sonra fırtına diniyor. Böyle kurtulan muhacirler önce Car limanına, sonra da Medine'ye ulaşmayı başarıyorlar. Şimdi efendim, isterdim ki Hazreti Cafer'in Medine'ye gidişi, orada karşılanışı, o heyecanları tek tek paylaşayım. Ama o kadar ayrıntıya giremeyeceğim. Şu kadarını söyleyelim. Hepten de boş bırakamam tabii. Habeşistan muhacirleri Resulullah Aleyhisselam'ın Hayber'de olduğunu öğrenince, Medine'ye geldiğinde Resulullah yok. Nerede? Hayber'de. Hazreti Cafer dayanamıyor. Ben Resulullah'ın gelmesini bekleyemem. Hemen Hayber'e gidiyorum. Benimle gelmek isteyenler gelebilir deyince 16 kişilik bir grup Hayber'e doğru at sürüyor. Aklınıza şu gelebilir. Hocam bunlar 55, 60, 50, 60, 50 desek, 60 demesek bile efendim 16 kişi gerisi niye gitmedi? Bilmem. O kadar yol geldiler, hastası var, çoğu kadın, çocuk, çok şey var burada. Ancak bu şekilde yani bunlar bunu başarabildiler diye düşünüyorum. Yani bunu iyi anlamamız lazım ki meseleyi çözümleyebilirim kıymetli dinleyenlerim. Yoksa öbür türlü yanlış anlaşılacaktır. Resulullah Aleyhisselam da ordusuyla Hayber'i fethetmiş, dönüşe geçmişler. Mübarek. Hazreti Cafer'le karşılaşınca onu kucaklayıp alnından öpüyor. Sonra şöyle buyuruyor. Bugün hangi şeye daha çok sevineyim bilemiyorum. Hayber'in fethine mi, yoksa Cafer'in gelişine mi? Ben bu ifadeyi çok seviyorum ve kendimce yorumluyorum. Bazen birilerin gelişine, birilerle görüşmeye o kadar sevinirim ki, o kadar mutlu olurum ki, hele bir de böyle İslam tarihi sayfalarını paylaşırsak böyle buradan bağırasım geliyor. Hangisine sevineyim bilmiyorum. İslam tarihini tekrar tekrar okumaya mı, yoksa İslam tarihine gönül verenlerle beraber okumaya mı diye bilemiyorum. Rabbime hamd ediyorum. İslam tarihine, peygambere, sahabeye böylesine hassasiyetle yaklaşanlara da buradan sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum, bağrıma basıyorum, selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Onlar kendilerini bilirler efendim. Ben bu kadar yetineyim. Evet, daha önce ifade ettiğimiz gibi Hazreti Cafer radıyallahu anh Resulullah aleyhisselama çok benzerdi. Bundan dolayı Resulullah ona şöyle buyurmuştu. Senin hılkatın da ahlakında bana benzer. Hılkat yaratılış. Yani şöyle de çevirebiliriz bu cümleyi biz. Senin yaratılışın da ahlakın da bana benzer. Hazreti Cafer çok cömert, yumuşak huylu, tevazu sahibi. Miskinlerle gariplere oturup kalkar onların doyuran bir insan olması sebebiyle Resulullah Aleyhisselam ona Ebul Mesakin dedi. Şimdi hatırlayın. İslam'dan önce de demiştim. İslam geldiğinde Hazreti Cafer 20 yaşındaydı. İslam'dan önce de ona Ebul Mesakin diyordu Mekke müşrikleri. O zaman bile. Tabii şimdi bakın, insan imanın ne kadar güçlüyse, ne kadar güzel amel ediyorsa çevresindeki ihtiyaç sahibi insanları görür, onlara bir şeyler vermenin derdine düşer. Yani bir örnek vereyim, bir arkadaşım anlattı, çok hoşuma gitti. Şimdi yaz mevsimdeyiz, soğuklar, soğuk bir şeyler, dondurma falan, herkes canı çekiyor, meşrubatlar çekiyor. Bir çocuk diyor, bir yere çömelmiş ağlar gördüm diyor. Çocuk dediği 9-10 yaşlarında bir çocuk yani. Merak ettim, baktım yanında kimse yok. Yavrum niye ağlıyorsun dedim. Dondurmasını, böyle külah dondurma düşürmüş yere. Efendim ağlıyor çocuk, yani dondurmaya ağlıyor. İçim parçalandı diyor. Ben onu götürdüm diyor dondurmacıya diyor. Efendim koca bir külahlan diyor. Ona dondurma aldım. Efendim ben de canım çekti fakat diyor. Yani ona aldım diyor. Öyle çok da durumu iyi olmayan bir arkadaş. Yani bir dondurmaya bir şey olmaz demeyin. Bir çocuğun gönlünü bir dondurmayla alabilirsiniz. Şöyle bakıyorsunuz böyle, bir tanesi garip garip bakıyorsa dondurmacıya, gidin alın götürün, alın bir tane dondurmayı, hatta kendinize almayın. Bir günde o yesin yani dondurmayı. Ay çok sıcak yandım, bir meşrubat içeyim. Bak çocuk böyle bakıyor garip garip, böyle kızarmış. Gel oğlum götür onu bir yere, al iki tane meşrubat, birini ona ver birini sen iç. Hiç bunları unuttuk, etrafımıza bakmıyoruz, başımızı kaldırmıyoruz. Ay çok sıcak bir soğuk su içeyim. Bakın ben konuşurken şu anda masamda soğuk su var. İkide bir soğuk su içiyorum yani burada. Yani bu siz beni görmüyorsunuz diye içiyorum. Ben böyle bu televizyon olsa yani canlı, yani siz beni görüyorsanız asla su içmem. Bunu bilen bilir. İçmem, içen de sevmem. Bunu da söyleyeyim. Yani böyle saygısızlık diye düşünüyorum. Allah korusun. Tabii öksürürsün içersin de. Yani başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Yani Ebul Mesakin, tamam İslam'da anladım da önce de öyleydi. Resulullah Aleyhisselam onlar için Mescid-i Nebi'ye yakın bir yere ev yaptırıyor. Özel Hazreti Cafer için. Hanımı Hazreti Esma bintimiz, 3 tane çocukları var. Hazreti Cafer ailesiyle beraber eve taşınıyor. Daha önce işte orada yakınları var. Çünkü kardeşi var Hazreti Ali Medine'de. Hazreti Cafer mesela bir yuvarlak bir ifade kullanayım. Hatta burada almamışım ben. Bazı notlarımda bunu da görüyorum. Çok üzülüyorum. Kitapta da bu eksiği görüyorum maalesef yani. Nedir? Hazreti Cafer Medine'ye geliyor. Önce Hayber'e koşuyor. Resulullah buluşuyor. Medine'ye geliyor. Hazreti Cafer'in babası Mekke'de öldü. Babası ölürken Hazreti Cafer Habeşistan'daydı. Gelemedi Mekke'ye. Hicretin 4. yılında annesi ölüyor. Fatma binti Esed. Resulullah'ın annem dediği kadın. Yoktu başında Hazreti Cafer. Medine'ye geldi efendim, kardeşinin yanında kaldı bir süre. Orada bir sürü akrabası var yani, amcası falan. Orada kalacak, kalma sorunu yok yani. Ama yani annesinin kabrine gitti, oturdu başına ağlıya ağlıya. Ona Habeş'ten de bahsetti. Neler konuşmuştur bizim bilmediğimiz mana aleminde, bilemiyorum yani. Gerçekten hep atlanıyor bunlar. Bunları orada görüyoruz yani Hazreti Cafer'den. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dizi dibinden ayrılmayan Hazreti Cafer 13 yıllık ayrılık acısını çıkarıyor. Bunca yıllık eksiğini tamamlamaya çalışıyordu. Herkesin mutlaka bir eksiği vardır. Hudeybiye barışı neticesi olarak kaza umresi yapılacaktı. Hani bir yıl önce umreye gittiler. Umre niyetiyle müşrikler sokmadılar. Hudeybiye'de barış yapıldı. Ayrıntıya girmiyorum. Bunun Hazreti Cafer'le alakası yok. Ama şimdiden sonra alakası var. Bu umre ziyaretine sadece Hudeybiye'de bulunanlar katılabiliyorken Resulullah Aleyhisselam Hazreti Cafer ve arkadaşlarına özel izin verdi. Böylece 2000 sahabe peygamber önderliğinde Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Hazreti Cafer radıyallahu anh ve ailesi umre niyetiyle Mekke yolunda 13 yıllık bir ayrılıktan sonra Mekke'ye gidiyordu. Peygamberimiz aleyhisselam ile beraber umre yapmanın huzurunu yaşıyordu. Tabi burada da ziyaretlerini yaptı. Babası müşrik olarak ölse de gitti kabrine, onun da ziyaretini yaptı tabi. Evet, Mekke'den Medine'ye dönüşleri esnasında ben onu şehit kızı adıyla yayınladım Erkam'dan. Bir de reklam yapayım, okuyun diye. Seyyid-i Şüheda, yani şehitlerin seyyidi efendisi, Hazreti Hamza'nın kızı Hazreti Ümame, beni de yanınıza alın diye atıldı. Mekke'deydi hala o. Ayrıntıya girmiyorum, onun hikayesi başka. Onu da yanına aldılar. Ancak, fakat bu kız o günlerde 14-15 yaşlarında var yok. Çok tatlı bir sahne yaşanıyor. Medine'ye döndükten sonra bu güzel yeğen paylaşılamaz oldu. Ay, çünkü ana yok, baba yok, kız yetim. Efendim, ya benim çocuklarım kalabalık, ben şöyle yapamam, edemem, bakamam deriz ya. Onlar tam tersine. Bizim gönüllerimiz dar. Evlere sığamadık o yüzden. Sığdıramadık milleti evimize o yüzden. Çok özel davetleri bile evde yapmıyoruz, dışarıda yapıyoruz. Evlere sığamıyoruz daha. Niye? Gönüllerimizi daralttık. Her biri, kim bunlar? Hazreti Cafer. Biri bizim Hazreti Cafer'imiz. Biri Hazreti Zeyd bin Harise. Biri de Hazreti Ali, Cafer'in kardeşi. Ona ben bakacağım, ben yetiştireceğim diye üçü de sahiplenmek istiyor. Üçü de. Şimdi Hazreti Cafer'le Hazreti Ali'yi anladık, amcaların kızı. Peki Zeyd bin Harise neye giriyor araya? Peygamber aleyhisselam hem Mekke döneminde o zor zamanda Hazreti Zeyd bin Harise ile Hazreti Hamza'yı kardeş yapmıştı. O benim kardeşimin kızı dedi. Ona ben bakacağım. Resulullah aleyhisselam bu tatlı anlaşmazlık. Hep kavga olmasın ya, tatlı olsun. Farklı bir yöntemle çözdü. Şimdi yani alacağım kızı eve, bunu bakacaksın, yetiştireceksin, yedireceksin, içireceksin, yetişecek, büyüyecek, evlendireceksin. Yani masraf üzerine masraf. Ancak biz kendimizi götürürüz demediler. E şimdi Hazreti Cafer Habeşistan'a yeni gelmiş, efendim 3 tane çocuğu var. Hazreti Zeyd'e bakıyorum, efendim Hazreti Üsame'si var. Yani diğer çocuklara soru var da onlara şu anda adlarına girmiyorum. Bakıyorsun Hazreti Ali'ye Hasan'ı var, Hüseyin'i var, kızları var. Hazreti Ali'nin yani hiçbir müsait değil. Peygamber aleyhisselam, bakın ifadeye lütfen dikkat edin. Bu tatlı anlaşmazlığı daha tatlı bir yöntemle çözdü. Kavgayı bitirdi demiyoruz. Hırs demiyoruz. Tatlı anlaşmazlığı daha tatlı bir yöntemle çözdü. Biraz merak edin bakalım nasıl çözdü. Evet efendim. İfadeyi tekrarlamak istiyorum. Çünkü bugün anlaşmazlıklar, birbirimizi çekememezlik, hırs, tamah, bencillik, birçok şey var önümüzde. Tatlı anlaşmazlığı daha tatlı bir yöntemle çözdü. İlk önce Hazreti Zeyd bin Harise'ye döndü. Ey Zeyd, sen Allah ve Resulünün dostusun. Allahu Ekber dedi. Nasıl ağladı Zeyd bin Harise? Ya peygamber söylüyor. Allah ve Resulünün dostusun. Ben buraya kısa konuşuyorum. Uzundur bunlar. Ey Ali, sen de benim kardeşim ve dostumsun. Sana gelince ey Cafer, sen de bana yaratılış ve huy bakımından en çok benziyorsun. Umame'nin teyzesiyle evli bulunman sebebiyle onu alıp gözetmeye sen daha uygunsun. Çünkü teyze anne yarısıdır. Bu gücü de sahabelerin üçü de Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek anında itaat ettiler. Yani mı ama mama bitti artık. Yani gerçekten de ama görüyorsunuz değil mi yani? Çok güzel bir çözüm değil mi? Daha güzel bir çözüm yani. Hem ne kadar şey söylüyor yani. Ve meşhurdur bu hadis-i şerif. Teyze anne makamınadır. Teyze anne yarısıdır. İşte hikayenin şeyi budur. O yüzden değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim, teyzelerimizi annelerimiz gibi sevelim. Teyzelerimize kıymet verelim. İşte Resulullah'ın buyruğu, teyze anne yarısıdır. Onları sevelim. Onlara anneye kıymet verdiğimiz gibi kıymet vermeye çalışalım. Evet, her şey birbirine bağlı gidiyor. Biraz Hazreti Cafer'in aile yapısı hakkında biraz geçti ama biraz daha açmak istiyorum. Bu böyle başlığı özellikle atmak istiyorum. Hazreti Cafer bin Ebu Talip radıyallahu anh, Hazreti Esma binti Umeys ile evliydi. Bunu daha önce söyledik. Hazreti Esma da Hazreti Cafer gibi ilk sıralarda İslam'a girmiş olup vahyin ifadesiyle sabikun evvelin diye bilinen öncülerden biridir. Bunların sıfat olarak Kur'an-ı Kerim bunlara isim olarak değil de gönderme yapar. Sabikun evvelin. Hatta bu ayetin numarasını da ben size vereyim kıymetli dinleyenlerim. Sabikun evvelin ayeti kerimesi Tevbe suresinin 100. ayetidir. Tevbe suresi 100. ayeti kerime Sabikun evvelin diye ayette geçer. Hazreti Esma radıyallahu anh Umeys bin Mabet ile Hint binti Avf çiftinin kızı. Hep Hazreti Cafer'den bahsettik. Aile biraz da Hazreti Esma'yı görelim. Annesi birkaç defa evlenmiş olup bu evliliklerinden 9 kızı olmuştu. Bu kızlar da çok önde gelenlerle evlenmişlerdi. Bu konudaki şu rivayet çok meşhur. Ben o rivayeti aldım kaynaklardan, aynen sizinle paylaşıyorum. Deniyor ki Hind'in sahip olduğu damatlar gibi damatlara sahip hiçbir Arap kadını yoktur. Hind'in sahip olduğu damatlar gibi damatlara sahip olan hiçbir Arap kadını yoktur. Bu kadar şey. Hazreti Esma'nın nasıl bir aileye sahip olduğu sadece bu kız kardeşlerinden bile belli olmaktadır. Bunun anne babası hakkında fazla malumatımız yok. Bu yüzden bu kızların kimlerle evli olduklarına şöyle bir kısa kısa değineyim. Kısa kısa. Biri Hazreti Esma kendisi, efendim Hazreti Cafer bin Ebu Talip ile evli. 3 tane oğlu var. Diğeri Zeynep binti Huzeyme. Hazreti Peygamber ile evlenmişti. 3 ay sonra vefat etti. Diğeri Meymune. Zeynep annemizden yıllar sonra Peygamberimizle evlendi. Diğeri Ummul Fadıl Lubabetül Kubra. Hazreti Abbas amca ile evli. Hazreti Selma Zeynep. Hazreti Hamza amca ile evliydi. Hazreti Seleme. Abdullah bin Kab ile evliydi. Hazreti Azze. Ziyad bin Abdullah ile evliydi. İki tane kız da iki bir müşrikle evli. Biri Hazreti Lubabetül Sugra. Velid bin Mughire ile. Bu Bedir'de ölüyor. Sonra Lubabe İslam'a giriyor. Hazreti Asma Ubey bin Halef ile, bu da Uhud'da geberiyor. Bu da müşrik. Ondan sonra Asma İslam'a giriyor. Yani bu son iki kız kardeş müşriklerle evli. Sadece şunu söyleyeyim. Yani Velid bin Mughire ile evli olan Lubabetü Sura meşhur Halid bin Velid'in annesi oluyor. Bir de bu var yani. Bu damatlar, bak bir daha tekrarlıyorum. Bu damatlar arasında Velid bin Mughire ile Ubey bin Halef en önde gelen eşraf olmalarına rağmen İslam'a girmeyerek müşrik olarak öldüler. Hazreti Esma'nın sadece İslam'a giren yakınlarıyla değil, müşrik yakınları ile de güzel bir iletişim içinde olup onları İslam'ın engin deryasına davet ettiği bilinmektedir. Hazreti Cafer ile Hazreti Esma örnekler örneğini örnek alan örnek bir aile oldukları için onlar da örneğin örnekleri olmuşlardı. Örneğin örnekleri. Aile hayatları 3 sahneden oluşuyordu. Aile hayatları 3 sahneden. İlk önce Mekke, sonra Habeşistan, sonra Medine. İslam'ın ilk 6 yılının en zor zamanlarını yaşamışlar. Her türlü zorluk ve sıkıntıları çekmişler ama iman ve amellerinden asla taviz vermemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla Habeşistan'a hicret ederek bir yandan muhacirlerin başkanlığını yapmışlar, diğer yandan da Habeş ülkesinde İslam'ın temsilcileri olarak 13 sene kadar kalmışlardı. Çocukları da orada dünyaya gelmişti. Gayrimüslim bir ülkede Müslüman olarak nasıl yaşanır? Bütün yönleriyle Hazreti Cafer ile Hazreti Esma ailesi başta olmak üzere Habeşistan muhacirlerinden öğreniyoruz. Her yönüyle güzel geçimli ve çok da uyumlu olan bu güzel aile, bu kadar anlatmayla bile nasıl bir yapıda olduğu görülmektedir. Hazreti Cafer İslam gelmeden önce Hazreti Esma binti Umeyse evlenmişti, bunu söylemiştik. Efendim, bu ikisinin Abdullah, Muhammed, Avun adlarını verdikleri 3 erkek çocukları vardı. Bunların 3'ü de Habeş ülkesinde dünyaya gelmişti. Daha çok Hazreti Cafer'in bu duruşu, nazik, kibar duruşu, çok güzel şeyler var da, yani amcaları, yengeleri, amca çocukları anlatmaya çalıştığım için iki dersi Hazreti Cafer'e verirsem haksızlık olur diye biraz kısaltıyorum kıymeti dinleyenlerim. İnşallah bunu kitap olarak neşrettiğimizde bütün genişliğiyle göreceksiniz, Allah izin verirse. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselam yakın uzak demeden o dönemde hüküm süren krallara, kayserlere, kisralara, meliklere, idarecilere İslam'a davet mektuplarını gönderdi. Resulullah Aleyhisselam mektubunu götürdüğü gibi İslam hakkında yeterince malumat verecek sahabiler seçildi. Ve bunlar hemen yola koyuldular. İşte bunlar, biri de Habeşistan'a gitmişti efendim ve bunları getirmişti Medine'ye. İşte bu elçilerden biri olan Hazreti Haris bin Umeyr mektubu Şam'a, yani Rum Kayseri'ne götürürken Mute'de Suriye valilerinden Şurahbil tarafından yakalanıyor ve şehit ediliyor, boynu vuruluyor. Elçiler dokunulmaz oldukları halde elçisi şehit edilen Resulullah Aleyhisselam o zalimi kınamakla yetinmediği, böyle durumlarda ne yapılması gerektiğini bizzat ortaya koydu. İşte benim şimdi zorlandığım yer geldi kıymetli dinleyenlerim. Allah bana yardım etsin, tabii size de etsin de. Niye ben Allah'tan şimdi yardım diledim? Hep Allah'tan yardım tabii dileyeceğiz de. Şimdi bir şey söylemek kolay ama onu yaşamak çok zor. Bunun çok zorluğunu çekiyoruz. Çok çok sevdiğim bir öğrenci bana hep öyle der. Hocalar yaptıkları söylediklerini yaşasalar ne güzel olurdu. Hocalar ya söylediklerini yapmıyorlar diyor. Beni çok üzüyor onu derken. Benim ne suçum var yani? Bana niye söylüyorsun diyemiyorum tabii ben. Ama o da tabii beni kastetmiyor aslında. Bana kıyamaz da işte bana söylüyor maalesef. Yani bunu da buradan kendisini tabii radyoyu dinlerse bunları dinlesin de bir daha bana bunu demesin diye buradan espri olsun diye söylüyorum kıymetli dinleyenlerim. Burada mühim bir şey diyeceğim. İslam'a saldırıyorlar, kınıyoruz. Mesela şimdi yakın zamanda yine gördüm, şu anda siz de görüyorsunuzdur. Özellikle Gazze'yi hepimiz yaşıyoruz. İşte mitingler yapılıyor, gösteriler yapılıyor. Şöyle bakıyorum ekranlardan görüntülere veyahut da katıldığımda, gördüğümde, tamam bayraklar şunda bunlar amenin ama sanki bir panay gibi millet gülüşüyor, mülüşüyor, o kamera çekiyor falan, şöyle böyle birbiriyle paylaşıyor. Sanki bir panayır var. Ya bir hüzündür ya, hüzün paylaşıyorsun kardeşim. Hüzün hüzünle paylaşılır. Eskiden biz hüzün şarkısı dinlerken ağlardık biz. Şimdi sanatçılar bile hüzün şarkısıyla oynaya hüzün şarkısı okuyorlar. Oynuyor. Ekip de oluşturmuş böyle oynaya zıplaya hüzün şarkısı okuyor sanatçı bile, subhanallah. Maalesef o duruma geldik yani. Niye bunu söylüyorum? Resulullah haber aldı ki elçiyi şehit etmiş. Kınıyorum. İnsan haklarına uygun değil demedi. Ne yaptı? Üzerine ordu gönderdi. Nereye? Bizans'a. İslam ordusunun ilk kez Bizans açılımı, Rum ordusu yani oraya açılımı bu. Çok dehşet bir sahnedir bu yani. Tabii tamamına giremeyeceğiz. Vahiy yoluyla bildirilen bu elim hadise üzerine Resulullah Aleyhisselam hemen ashabını cihada davet etti. Bir anda 3000 kişilik bir ordu oluştu. 3000 Müslümanlar ilk defa dünyanın, o anda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Doğu Roma İmparatorluğu'yla, yani Bizans'la karşı karşıya gelecekler. 3000 kişi ve ta Ürdün'e kadar gelecekler. Medine'den. Bir haritayı düşünün. Kaç ülke, onlar sizin değil yani. Kaç yer geçeceksiniz, subhanallah. Resulullah Aleyhisselam'ın talimatı çok açık ve net. Ben aldığım nottan bunu okuyacağım size. Beni yürekten vuruyor bu. Biraz da sizi vursun. Hep beni vuracak. Cihada çıkacak olan şu insanlara Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Zeyd bin Harise şehit olursa Cafer bin Ebu Talip kumandandır. Cafer bin Ebu Talip şehit olursa Abdullah bin Revaha kumandandır. Abdullah bin Revaha da şehit olursa Müslümanlar kendi aralarından münasip birini seçsinler ve onu kendilerine kumandan seçsinler ve ona itaat etsinler. Subhanallah. Subhanallah. Burada insanın Subhanallah diye ürperesi geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam ilk defa böyle 3 komutanın peş peşe şehit olma haberini vermiş. Bu düşündürücü nebevi haber yürekleri yerinden oynatmış. Ama bir tek sahabe çıkıp da böyle bir şey olabilir mi hiç diye serzenişte bulunmamıştı. Hatta Yahudilerden bir Yahudi diyecek ki eğer bu gerçekten peygamberse bu üçü şehit olur. Hiç bir peygamber yoktur ki böyle açık ifade kullanınca onlar geri dönsün. Eğer üçü de şehit olursa bu peygamberdir. Biliyorsunuz üçü de şehit olacak ama o Yahudi İslam'a girmeyecek. Bunlar bilerek inkar ediyorlar. Cehennemi bilerek isteyenler cehenneme gitsinler. Orada görürler bilerek ne olduğunu. Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla hazırlıklarını bitiren ordu komutanları ile neferlerinin her biri sonsuz vedaya başladılar. Sonsuz veda. Sonsuz veda dedik. Çünkü bu komutanların hiçbiri geri dönmeyecekti. Bunu bütün hepsi çok açık ve net bir şekilde anlamışlardı. Hazreti Cafer bin Ebu Talip de önce Resulullah Aleyhisselam ile sonra yakınlarıyla vedalaştı. Ailesiyle vedalaşmayı en sona bıraktı. Can yoldaşı, sevgili hanımı Hazreti Esma'nın peygamber buyruğunu bilip bilmediği kaynaklarda geçmiyor. Ama buradaki sahnede bilmediği gibi bir duruş sergilendiğini görüyoruz. Fakat kocasının bu sefer çok farklı bir şekilde veda ettiğini de görüyordu. Ne diyor? Ne denir şimdi? Nasıl dersiniz yani bu işi? Ey Esma! Benimle her türlü sıkıntıyı paylaşan, Habeş diyarında bana yoldaş olan, ey sevgili hanımım! Bu benim seninle son konuşmamdır. Sakın ola ki geri döneceğimi düşünme. Beni bekleme. Çocuklarımızı buna alıştır. Allah şahit olsun ki ben senden çok memnun ve razıyım. Allah'ım da senden razı olsun inşallah. Eğer benim sende bir hakkım varsa ben hakkımı helal ediyorum. Sen de bana helal et. Bunca tecrübe yaşamış büyük hanım sahabe Hazreti Esma'nın cevabı kocasından geri kalır değildi. Ey Cafer, ey çocuklarımın babası ve evimizin direği. Allah şahit olsun ki ben de senden çok memnun ve razıyım. Allah'ım da senden razı olsun inşallah. Fakat bir daha dönmeyecekmişsin gibi bu sözlerini anlayamadım. İnşallah büyük bir zaferle geri dönersiniz. Karşılıklı haklarımız olmuştur tabii ki. Ben bana düşen kısmını binlerce defa helal ediyorum. Yeter ki sen de helal et. Yolunuz açık olsun. Sağlıcakla gidin, zaferle dönün inşallah. Çocuklarla son defa görüşen Hazreti Cafer, onlara da çeşitli nasihatlerde bulundu. Bilhassa en büyük oğlu olan Abdullah'ın üzerinde çok durdu. Evini her şeyiyle ona emanet etti. Son görüşmeden sonra kılıcını kuşanarak evinden çıktı. Bu eve bir daha dönmeyecekti artık. Bunu çok iyi biliyordu. Hazreti Cafer bin Ebu Talip, diğer komutan arkadaşlarıyla beraber ordunun başına geçerek yola çıktı. Tam teçhizatlı ve çok donanımlı 150 bin aşkın Rum ordusuna karşı sadece 3000 sahabi ordusu Mu'te'de karşı karşıya geldi. Bazı rivayetlerde 250 bin, bazı rivayetlerde 300 bindir. Ama 150'den aşağı değil. Şimdi bakın bakalım yüzde kaç fazla. Tam teçhizatlı ve çok donanımlı Bizans ordusu. İlk defa İslam'la Bizans karşı karşıya geliyor. Karşı taraf 150 bini aşkın, tam teçhizatlı ve donanımlı onların memleketi. Bunlar o kadar yol gidiyorlar, 3000 sahabe. Bu korkunç kapışmada komutanların üçü de tek tek şehit oldu. Sahabiler aralarından Hazreti Halid bin Velid'i kumandan seçtiler ve sadece 15 şehit vererek büyük bir zaferle Medine'ye döndüler. 15 şehit sadece. Şimdi efendim, yüreğimiz kaldırmaz diye girmedik ona. Savaşma esnasında parmağı kesiliyor Hazreti Cafer'in ama deride kalıyor. Kılıç savuramayınca atından iniyor, ayağını basıyor, parmağını koparıyor. Savaşabileyim diye. Fakat böyle vuruşurken düşman kılıç vuruyor, kolunu kesiyor. Öbür kolda savaşıyor, o kolunu da kesiyor. Sancak tutuyor böyle kucağında, arkadan mızrağı vurup iki kolunu da kesiyorlar yani. Cafer'in iki kolu da kesiliyor savaşta. İki kolu kesildiği için ona bir ünvan verilecek. Onu az sonra söyleyeceğim. Zamanım kalırsa inşallah. Resulullah Aleyhisselam Medine'de olduğu halde bizzat savaş alanındaymış gibi Mu'te Savaşı esnasında yaşanan her ayrıntıyı olduğu gibi anlatıp kendisi ve hem de sevgili ashabı gözyaşlarına boğuldular. Hazreti Cafer bin Ebu Talib radıyallahu anh Mu'te'de şehit olmuştu. Aleyhisselam kürsüye çıkıyor. Mu'te tarafına bakıyor. Zeyd ilk komutanı sancağı eline aldı. Şöyle yürüdü, böyle yürüdü anlatıyor. Ve şu darbeyi aldı, bu darbeyi aldı, bu darbeyi aldı, şehit oldu. Cafer yetişti, sancağı kaptı ondan. Düşürmedi yere. Şöyle vuruldu, böyle vuruldu, kolu kesildi, öbürünü aldı, öbür kolu kesildi, öbürünü aldı, şöyle vuruldu, düştü. Abdullah yetişti, sancağı düşürmedi. O da vuruştu, vuruştu, şöyle vuruştu, böyle vuruştu, böyle şehit oldu. Sancak düşüyor, yaşlı bir sahabe, ayrıntıya girmiyorum, sancağı aldı. Dedi arkadaşlar, bu sancağı kime verelim? Dediler sen tecrübeli sahabesin, sende kalsın. Hayır dedi, hayır. Ben savaş tecrübem yok benim ama aramızda biri var. Savaş dahisi var aramızda. Halid, o da daha yeni İslam'a girmiş. Halid bin Velid, bizi Uhud'a perişan eden adam yani. Halid bin Velid, sancağı ona verelim. Dedi ki ya nasıl alırım ben, dedi size nasıl komutan olurum. Siz şöyle ya Halid dedi ya görüyorsun da sel gibi geliyor düşman. Halid sancağı aldı, vuruştu ve bakın tekrar söyleyeyim sadece 15 şehidimiz var. Kaç tarafın ölü sayısını bilmiyoruz. Kaynaklarımızda yok. Yani oradan 15 şehitle dönmek işte Müslüman kendini hem vuruşuyor hem kendini koruma noktasında çok düşündürücü bir tavır var. Hazreti Cafer bin Ebu Talip, Hazreti Zeyd bin Harise, Hazreti Abdullah bin Revaha, şimdi Ürdün sınırlarında türbelerinde ziyaretlerimizi bekliyorlar diyelim. Kalan kısmı haftaya devam etmek üzere. Zamanımız doldu çünkü. Burada noktayı koyarak hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim.